Ayrım 11.
El yazıları. Kendime geldiğimde bir kabus görüyordum. Metal bir masanın üstüne yatırmışlardı beni. Tepemde kör edici bir ışık yanıyordu. Kollarım ve ayaklarım bağlıydı. Doktor giysili bir takım adamlar damarlarıma iğneler batırıyorlardı. Ben durmadan bağırıyordum. Filiz! Filiz! Neredesin Filiz? Sonra ışık kararıyordu. Ben karanlık sulara gömülüyordum. Ayıldığımda aradan ne kadar geçtiğini, bir saniye mi, bir dakika mı, gün mü, ay mı, sene mi olduğunu bilemiyordum. Üzerime eğilmiş olan adamlar bir şeyler söylüyorlardı ama gerçekten bir tek kelimesini bile anlayamıyordum bunların. Ne dediklerini bilmiyordum. Filiz gözümün önüne geliyordu, yine onun adını bağırmaya başlıyordum. Damarlarıma iğneler batırıyorlardı, yine karanlık geliyordu. Daha sonra kendimi başka bir yerde buldum. İki adam vardı, durmadan canımı yakan iki adam. Hep sorular soruyorlardı. Filiz diyorlardı, örgüt diyorlardı, dergi diyorlardı, Kürt diyorlardı. İsimler sayıyorlardı ve bu arada bana çok acı veren şeyler yapıyorlardı. Ben yine bağırıyordum. Filiz, Filiz. Bir ses duyuluyordu ve bütün gövdemden elektrik geçiyordu. Zangır zangır titriyordum. Etlerim dağılacak, damarlarım tutuşacak gibi oluyordu. Sonra bana yine sorular soruyorlardı. Biri üstüme eğilmişti. Soluğu sarımsak kokuyordu. Gözümü açıp baktım. Kalın kaşlı, yaşlıca bir surat. Kabul et, diyordu. Kabul et, canın yanmasın. Adamın sarımsak kokusundan başımı çevirmek istedim. Yapamadım. Başıma bir çember geçirmişlerdi. Sonra başım yanar gibi oldu. Adam yine üstüme eğildi. Kabul et, kabul et. Neyi? Diye fısıldadım ama adam anlamadı. Çünkü konuşmayı unutmuştum ve dudaklarım birbirine yapışmıştı. Ağzımdan ses yerine hırıltılar çıktığını fark ettim. Bir bezle dudaklarımı ıslattılar. Adam yine üstüme eğildi. Kabul et, dedi. Neyi? Diye sordum. Bu kez fısıltımı biraz anladı. O da fısıldıyordu. Filiz'le birlikte örgüt kurduğunuzu, dedi. Ona ne oldu, dedim. Bilmiyor musun? Bilmiyorum. Filiz öldü. Ne? Ne? Adam buna cevap vermedi. Tekrar kabul et, kabul et demeye başladı. Sonra da beni cellatlara bırakıp gitti. Benim kaçırmak üzere olduğum aklımda tek şey vardı. Demek ki Filiz'in o görüntüsü gerçekti. Demek ki bir kabusta görmemiştim bunu. Demek gerçekten parçalanmıştı Filiz'in yüzü. Ama neden? Neden? Neden? Yolda gidiyorduk. Radyoda Sealed with a Kiss çalıyordu. Perdeleri konuşuyorduk. Ne oldu? Ne oldu da Filiz'in kafatası parçalandı? Bir trafik kazası geçirdiysek bana niye bir şey olmadı? Bu soruların cevabını bulamıyordum. Bunun sebebi benim kafamın karışık olması, aklımı kaçırma durumuna gelmem değildi. Gerçeği bana anlatan, yine o nefessiz sarımsak kokan yaşlı adam oldu. Bir gün haftalardır yatmakta olduğum yarı karanlık, ıslak hücreme geldi. Geçmiş olsun, dedi. Cevap vermedim. Ben de çok üzüldüm, dedi. Sorduk soruşturduk ve senin bu hain faaliyetlerle hiçbir ilgin olmadığını anladık. Bir tüccar ailenin oğluymuşsun, bu işlere de hiç karışmamışsın. Çok üzüldük. Neye üzüldünüz, dedim. Başınıza gelenlere. Birden dikkat kesildim. Çoğul kullanmıştı, başınıza demişti. Demek ki Filiz'le ilgili bir şeyler söyleyecekti. Ona ne oldu diye sordum bir kez daha. Cebinden bir yeni harman paketi çıkardı. Kendisi bir tane yaktı, bir sigara da bana uzattı. Terslik çıkarmamak için sigarayı aldım çünkü artık öğrenmek istiyordum. Bak oğlum, dedi. Memleketimiz çok büyük badirelerin içinden geçiyor. Milli birlik ve bütünlüğümüze kasteden terör merkezleri var. Bütün bunların bizimle ne ilgisi var diye düşünüyordum ama söylemekten korkarak nefes bile almadan dinliyordum adamı. Bildiğin gibi kahraman ordumuz görev şuuruyla üstüne düşeni yaptı ve memleketi kıyısına geldiği uçurumdan kurtardı. Ama bunu yaparken bazen kurunun yanında yaş dayanıyor, yanlışlıklar yapılıyor. Ne gibi yanlışlar diye sordum. Filiz'in başına gelenler gibi dedi. Tekrar ona ne oldu diye sordum. Duraksadı, sigarasından bir nefes çekti ve vuruldu dedi. Bir empir piyade tüfeği mermisiyle kafasından vuruldu. O anda ben de vuruldum. Bostancı çıkışında bir arama timi varmış. Sizden kuşkulanmışlar. Dur diye seslenmişler. Siz durmayıp geçmişsiniz. İhtarı dinlemediğiniz için kuşkuları artmış ve bir er elindeki tüfekle arabanızı ateş etmiş. Biz ihtar falan duymadık dedim. Bunları biliyoruz. Kış olduğu için camlar kapalıydı. Duymanıza imkan yoktu zaten. Ayrıca hem radyo çalıyordu hem de konuşuyorduk dedim. Tahmin ettik dedi adam. Maalesef çok acı bir kaza. Biz de çok üzüldük. Benim de iki kızım var ama artık olan olmuş. Gideni geri getiremeyiz. Kaza değil dedim. Cinayet bu. Kasıtlı cinayet. Hayır, bu işe böyle bakarsan büyük hata edersin. O zavallı er sizi tanımıyor ki cinayet işlemiş olsun. Görevini yapıyordu. Belki biraz acemice davranmış. Şimdi seninle bunu konuşmamız gerekiyor evladım. Bu işi kapatacağız. Adamın yüzüne hayretle baka kalmıştım. Elimden sigaramın düştüğünü fark ettim. Olay basında günlerce yazılıp çizildi. Yabancı basın da ilgileniyor. İstanbul'da bir Le Monde muhabiri olayı soruşturup duruyor. Kısacası bu iş memleketimiz aleyhine bir kampanyaya dönüşmek üzere. Senin gibi milliyetçi bir vatan evladı böyle bir şeyi istemez değil mi? Yabancılara, Türk düşmanlarına alet olmaz. Adamın niyetini yeni yeni anlamaya başlıyordum. Demek bunun için benimle ilgileniyordu. Ne yapmamı istiyorsunuz diye sordum. Biz iyice sorup soruşturduk dedi. Senin bir ilgin yok ama Filiz bazı sol çevrelerle görüşüyormuş. Bir okul dergisi çıkarıyorlarmış. Zaten ailesinde de solcular var. Bu yüzden onun örgüt üyesi olduğunu ve çatışmada öldüğünü söyleyeceğiz. Bunu yapamazsınız diye bağırdım. Yaptık bile dedi. Kazanın ikinci günü resmi bir açıklamayla bunu herkese duyurduk. Örgüt mensubu bir kız militan otomobille eyleme giderken kendisinden şüphelenen Tim'in dur ihtarına uymadı ve sonra Tim kendisini takibe aldı. Bunun üzerine kız militan arabadan ateş etmeye başladı. Çıkan çatışma sonunda ise ölü olarak ele geçirildi. Yalan diye bağırdım. Bunların hepsi yalan. Biliyorum ama açıklama böyle. Filiz'in ateş ettiği silah bile elimizde. İlk gün bocalayan basın ikinci günden itibaren bizim dediğimizi yazıyor bak. Çantasından bir tomar gazete çıkarıp verdi bana. Etkilemek için yanında getirmişti. Bu işin artık dönüşü olmadığını anlatmak istiyor gibiydi. Gazetelere bakar bakmaz beynimden vuruldum. Filiz'imin resmi manşetlerdeydi. Nereden bulmuşlarsa en güzel resimlerini ele geçirmişlerdi. Kimi dişi militan diyordu, kimi kod adı Filiz diye söz ediyordu ondan. Benim zavallı sevgilim bir canavara dönüştürülmüştü. Arkadaşıyla eyleme gidiyormuş. Yakalanınca dur ihtarına uymayıp kahraman askerlerimizi ateş etmeye başlamış. Arabada eylem planları ve bombalar ele geçirilmiş. Arabayı kullanan militan ise kaçmayı başarmış. Kaçan militan ben oluyordum herhalde. En korkuncu da Filiz'in parçalanmış kafatası ve yarısı olmayan yüzüyle resminin yayımlanmış olmasıydı. Bir tek gazete yapmıştı bunu. Demek ki yetkililere en yakın olan oydu. Birinci sayfadan bastığı bu korkunç resimde Filiz'in elinde otomatik bir silah görülüyordu ve resmin üst tarafına işte teröristin sonu yazılmıştı. Birden kustum. Adam kaçacak zaman bulamadığı için kusmuk parçaları şık giysilerine de sıçradı biraz. Öğürerek kustum. Hücrenin taş zeminine sarı safralar çıkardım. Uzun sürecek kusma dönemimin ilk belirtisiydi bu. Bir görevli beni lavaboya götürdü. Orada yüzümü yıkadım. Geri döndüğümde adam da sarsılmış görünüyordu. Bana bir sigara daha verdi. Bu kez onun sigarasını istemedim. Elimin tersiyle ittim. Çünkü iyi geçinmemizi gerektirecek bir sebep kalmamıştı. Evladım dedi, seni çok iyi anlıyorum. Bu yaşadıkların korkunç bir şey. Yine de bir erin cehaletinin koskoca ülkeyi yıpratmasına izin veremeyiz. Bize yardımcı olmak zorundasın. Ne istiyorsunuz diye hırıldadım. Olayı sen de bizim istediğimiz gibi anlatacaksın. Hem mahkemede hem de basına karşı. Özellikle de yabancı basına, çünkü seni görmek istiyorlar. Ne diyeceğim? Hiçbir şey. Nasıl hiçbir şey? O gün arabadaki sen değildin, bir militandı. Senin hiçbir şeyden haberin yok. Filiz'in örgüt faaliyetlerini bilmiyordun. Seni de aldatmış. Bunları söyleyince ne olacak? Mahkemedeki ifadenin ardından serbest bırakılacaksın ve hayatın devam edecek. Söylemezsem, o zaman senin ifaden kafaları karıştıracak. Tahkikat derinleştirilecek ve yabancı ülkelerde rejimimiz aleyhinde yazılar çıkacak. Konu belki de Avrupa Konseyi'ne gidecek. Buna izin veremeyiz. Beni iyice anlıyor musun? Buna izin vermemek için elimizden gelen her şeyi yaparız. İyice üstüme geldi, gözlerime baktı. Buna izin veremeyiz. Elimizden ne gelirse yaparız. İyice dinliyor musun beni? Geçtiğimiz haftalarda başına gelenleri hatırla. Seni de militan sandığımız için konuşturmaya çalışmıştık. Bunlar sana yapabileceklerimizin yanında hiç kalır, anlıyor musun beni? Beynini pelteye çevirir, öyle çıkarırız savcının karşısına. Hayır dedim. Ne? Hayır. Ne dediğinin farkında mısın sen? Başına neler geleceğini düşünebiliyor musun? Hayır. O gün bana ne dediyse hayır diye yanıtladım. Ağzımdan başka bir sözcük çıkmadı. Sonunda deliye döndü, tehditler savurarak çıkıp gitti ve beni işkence odalarına götürdüler. O odalarda bedenimi parçalıyorlardı ama ben kendi içime çekilmiştim. Sanki acı çektirilen gövde başkasına aitti. Benim gözümün önünde Filiz'in parçalanmış resmi vardı. Başka bir şey göremiyor, düşünemiyordum. Yaşlı adam bazen gelip beni ikna etmeye çalışıyor, diller döküyordu. Sevgilime ihanete zorluyordu beni, sonra yine işkencecilere teslim ediyordu. Hiç ağlamadığımı fark etmiştim. O günden beri bir tek damla yaş gelmemişti gözümden. Kasılıp kalmıştım sanki. Sadece kusuyordum. İşkence yapılırken de, akşam hücremde de kusup duruyordum. Aradan ne kadar zaman geçti bilmiyorum. Bir gün kendimi askeri savcının karşısında buldum. Kelepçelerimi çıkarıp masasının önündeki sandalyeye oturttular. Genç bir adamdı, önündeki dosyayı okuyor ve sıkıntılı görünüyordu. Gözlerinde durumu bildiğini ve beni anladığını belirten insanca bir ışık yanıp söndü. Uzun zamandan beri ilk kez karşıma aklı başında birisinin çıkmış olduğunu fark ettim. 3 Ocak akşamını hatırlıyor musunuz diye sordu. Evet dedim. Neredeydiniz? Kendi otomobilimdeydim. Nişanlımı evine götürüyordum. Bu cevap üzerine durakladı. Bir an düşündü. Yazacağı iddianamenin ve davanın seyri tamamen değişmişti. Nişanlınızın siyasi faaliyetleri var mıydı? Yoktu. Bir örgüt bağlantısı? Hayır, yoktu. Kendi halinde bir kızdı. Evlenmeye hazırlanıyorduk. Savcı bey, dinleyin beni ne olur. Nişanlımı öldürdüler. Hiç sebep yokken kafatasını parçaladılar. Şimdi de onun terörist olduğunu söylememi istiyorlar benden. Yardım edin. Hukuk adamısınız. Yardım edin. Kendimi kaybetmiş durumda konuşuyor, büyük bir panik içinde her şeyi anlatmaya çalışıyordum. Normal bir sorgu durumunda bu sözlerin hiçbirini söyletmeyeceklerini seziyordum. Ama sezdiğim bir başka şey de bu savcıda bize karşı bir anlayışım var olduğuydu. Galiba üzülüyordu. Ona her şeyi anlattım. Sonunda seni hemen bırakamam dedi bana. Bir süre daha cezaevinde kalacaksın ama normal koğuşlarda. Hücreden çıkacaksın. Başın sağ olsun. Sonra yine kelepçeleri vurarak koğuşa götürdüler. 2 hafta sonra da serbest kaldım. Cezaevi kapısının önünde babamın Peugeot arabasını görünce bir an dizlerim boşandı. Ağlayacakmış gibi oldum ama yine ağlayamadım. İçime bir şey tıkanmıştı. Bunun ne olduğunu anlatamıyorum. Karanlıktan başka söz gelmiyor aklıma. Bir karanlık tıkanmıştı. Boğazıma kadar beton dökülmüş gibi kas katıydım. Benim yerime babam ağlamaya başladı. İnsanlıktan çıkmış halim onu korkutmuştu herhalde. Arabanın aynasında kendimi görünce ben de korktum. Gözleri patlıcan moru iki halkanın içinden bakıyordu. Değişmişlerdi. Benim gözlerim, benim bakışlarım değildi bunlar. Zaten hasta olan annem başımıza gelenlerle iyice yıkılmıştı. Tansiyon ilaçlarını alıyor ve durmadan ağlıyordu. Onlarla fazla konuşmadım. Günlerce odamda yattım. Hiçbir şey yapmadan, kıpırdamadan yattım. Ağzımdan lokma geçmiyordu çünkü. Sürekli kusuyordum. Yesem de, yemesem de kusuyordum. Bu yüzden eve getirdikleri bir genç doktor serum bağladı bana. Damarlarıma giren o iğneleri hatırladım. Sonra ailemin bütün karşı koymalarına rağmen İstanbul'a gittim. Oradaki evime hiç uğramadan Kartal'a geçtim. Filiz'in ailesini görmek istiyordum. Apartmanın 6. katına çıktığımda annem gibi soluksuz kalmıştım. Dizlerimin dermanı kesilmişti. Duvara dayanıp bir süre soluklandım. Sonra kuş ötüşlü zili çaldım. O gün o evde çok gözyaşı döküldü. Ben yine hiç ağlamadım. Filiz'in babası tek koluyla boynuma sarılıp hıçkıra hıçkıra ağladığı zaman bile. Beni onun mezarına götürmelerini söyledim. Mezarlık yolunda anlattıklarına göre Filiz'in cenazesinde de olaylar çıkmış. Bazı gruplar cenazeyi Cem evine götürmek istemiş. Jandarma izin vermemiş. Sadece ailesinin katılacağı bir cenaze töreni için izin çıkmışmış. Sonra gençler askerle çatışmışlar. Polise ve askere taş atanlar olmuş. Bakımsız mezarlıkta Filiz'in altında yattığı toprak yığınını gördüm. Hafif bir kabartı gibiydi. Yorganın altında yattığı zaman da böyle olduğunu hatırladım. O kadar inceydi ki yokmuş gibi görünürdü. Mezarı da böyleydi işte, küçücük bir toprak birikintisi. Biraz durdum ve hadi gidelim dedim. Yüzüme tuhaf tuhaf baktıklarını fark ettim. Ama benim içimde sadece taşlaşmış bir karanlık vardı. Şimdi de var. Ensemde sıcak bir şey hissediyorum. Bir de bakıyorum ki uzun süredir başımı masanın üstüne koymuş, öylece kalmışım. Bu arada Sirikit uzun sıcak diliyle ensemi yalıyor. O tavşan gibi beni de öldürse diye düşünüyorum. Acaba insanların omuriliğini de bulabilir mi? Beni de bir diş darbesiyle öldürebilir mi? Sirikit'ten böyle bir iyilik yapmasını isteyemeyeceğimi düşünüyorum. Çünkü o beni teselli etmeye çalışıyor. Ve uzun süredir hayatımda duyduğum tek sıcaklık da bu oluyor. Annemden bana pasaport çıkarmalarını istediğim ve onların kaygılı bakışları arasında evden ayrılıp İsveç'e gelmeyi planladığım günden beri hissettiğim ilk sıcaklık. Durumum öyle kötüydü ki epeyce uğraşıp aklanmış bile olsam, yasal bir pasaporta kavuşamayacağımı anlayan babam, kendisinden hiç beklenmeyen bir davranışla bazı tanıdıklarını devreye sokmuş ve bana sahte bir pasaport sağlamıştı. Uçakta Stockholm'u ilk gördüğümde bir yanımız karanlık gece, bir yanımız kızıl gün batımıydı. Yaşama amacı kalmamış gövdemi dünyanın uzak bir köşesine götürüyordum. Ne yapacaktım orada? Nasıl avunacaktım? Nasıl yaşayacaktım ve gelme amacım neydi? Hiçbirini bilmiyordum bunların. Aslında nereye gittiğimin hiçbir önemi yoktu. Her yere içimdeki karanlığı taşıyacaktım. Artık eskisi gibi olmam mümkün değildi. Niye İsveç'i seçtiğimi bilmiyordum ama artık o Türkiye'de yaşayamıyordum. Ağaçlardan, kayalardan, insanlardan, caddelerden, kuşlardan korkuyordum çünkü. sokak hayvanlarından, televizyon spikerlerinden, trafik polislerinden, kedilerden ürküyordum. Sırtımdan ürpertiler geçiyordu sürekli. Mahkeme takipsizlikle sonuçlanmış ve Filiz'i vuran o asker hiç ortaya çıkmamıştı.